Ayrım 14, Kavgamız, Atakan Büyükdağ, Sayfa 223. Otto Hahn ve Lise Meitner 2 yıl boyunca büyük bir gizlilikle çalışmalarına devam ettiler. Meitner gündüz derslerine gidiyor, ders aralarında ve ders çıkışlarında da Otto Hahn ile beraber çalışıyordu. Büyük bir gizlilikle beraber çalıştıkları 2 yılın ardından artık bu gizliliğe gerek kalmamıştı. Çünkü üniversiteye artık hem erkekler hem de kadınlar alınmaya başlanmıştı. Bu gelişmenin ardından artık üst kattaki laboratuvarda hem erkekler hem de bayanlar bulunmaya başlamış, Meitner'in de üst kata yani laboratuvara çıkabilmesindeki sakınca ortadan kalkmıştı. Hahn ve Meitner'in çok seviyeli bir çalışma ortamı vardı. Asla birlikte öğle yemeği yemediler, dışarıya yürüyüşe çıkmadılar veya mesai saatleri dışında görüşmediler. Meitner utangaç ve mesafeli bir kadındı. Yıllarca da bu seviye ile çalışmaya devam ettiler. 1912 yılı ise Meitner'in hayallerine kavuştuğu yıl oldu. Sonunda Max Planck'ın asistanı olmuştu. Kendisine Viyana'yı bıraktıran hedefi gerçekleşmişti. Meitner Almanya'ya o kadar alışmıştı ki artık neredeyse Alman olmuştu. Hatta Einstein onu Alman Madame Curie diye adlandıracaktı. O dönem Almanya'da bilimin gelişmesi için uğraş veren Kültür Bakanlığındaki yetkililer imparatorlarını Alman bilimine destek vermesi konusunda cesaretlendirdiler. İmparatorları yani Kaiserleri 2. Wilhelm de onlara kraliyet çiftliğini bir araştırma merkezine dönüştürerek ve bu arsayı Alman bilimine bağışlayarak iyi niyetle cevap verdi. 1914 yılında bu yeni kurulan araştırma merkezinde 7 farklı enstitü oluşmuştu. Lise Meitner ve Otto Hahn da odunluktan terfi ederek buraya geçmişler ve artık çalışmalarını burada yürütmeye başlamışlardı. Yıllardan 1914 olmuştu ve bir anda 1. Dünya Savaşı patlak vermişti. Almanya'dayken ülkesi Avusturya adına duyduğu hasret ve vatandaşlarına karşı duyduğu sorumluluk bilinci birleşince, Lise Meitner Avusturya ordusunda gönüllü bir X-ray teknisyeni olarak çalışmaya karar verdi ve bir anda kendisini dillerini bile anlamadığı askerlerin yanında buldu. Askerlere yardım etmek vicdani olarak güzeldi ama her şeye müdahale eden üstleriyle uğraşmak tam bir baş ağrısıydı. Meitner aslında X-ray'den zerre kadar anlamıyordu ama içindeki insan sevgisinden dolayı en azından herhangi bir konuda faydalı olmak isteyen Meitner'in bir bayan olarak yapabileceği en iyi şey buydu. Bir yandan 1. Dünya Savaşı'nda gönüllü hizmet verirken bir yandan da Dahlem'deki Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ne Otto Hahn ile beraber çalışmaya gidiyordu. Askeri gönüllülük işinin izinlerini Otto Hahn ile beraber çalışabilecek şekilde ayarlamıştı. Belki kendisine ait bir özgür zamanı yoktu ama en azından insanlara faydalı oluyordu. O kadar hırslıydı ki adeta yorulmak bilmiyordu. Bu yoğunluğa rağmen 1918 yılında Otto Hahn ile birlikte proaktinyum adını verdikleri elementi keşfettiler. Ve nihayet 1. Dünya Savaşı bitmiş, Alman İmparatorluğu yıkılmıştı. Gündemin oldukça yoğun olduğu o günlerde Otto Hahn ve Lise Meitner ayrı ayrı çalışmalarını sürdürdüler. Ta ki Enrico Fermi'nin İtalya'da gerçekleştirdiği yavaş nötron bombardımanının keşfine kadar. Fermi'nin keşfi Meitner'i Otto Hahn ile birlikte yeniden beraber çalışmaya sürükledi. Uranyumu nötron bombardımanına tuttuklarında oluşacak şeyin sonucunu ikisi de oldukça merak ediyordu. Meitner bu merakla birlikte Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nün fizik departmanına gitti. Hahn artık buranın direktörü olmuştu. Fermi ve ekibinin deneylerini büyük bir merakla takip eden Otto Hahn ve Lise Meitner yavaş nötron bombardımanı uygulamasını uranyuma uygulamak üzere yeniden beraber çalışmaya karar verdiler. Fermi uranyum bombardımanında elde edilen 91 atom kütleli protaktinyuma uranyumun bir izotopu derken Otto Hahn ve Meitner buna yeni bir element diyordu. Fermi'nin mi yoksa kendilerinin mi haklı olduğunu test etmek için Hahn ve Meitner uranyumu yavaş nötron bombardımanına tutup sonucun ne olacağını görmeye karar verdiler. O dönemler dünyadaki herkesten daha kapasiteli bir radyo kimyager olduğunu düşünen Otto Hahn bu işi bizzat kendisi üstlenmek istiyordu. Ve nitekim Hahn, Meitner ve yanlarına aldıkları genç Alman kimyager Fritz Strassmann 1935 yılında çalışmalara başladılar. Hızla ilerleyen ekip 1938'e kadar ondan fazla yarı ömür keşfetti. Bu keşif Fermi'nin açıkladığı yarı ömür sayısından çok daha fazlaydı. Fakat Lise Meitner bu durumu oldukça ilginç buluyordu. Bu yarı ömürler yani izotoplar farklı elementler olamazdı. Çünkü yeni elementin üretilebilmesi için bir enerjik reaksiyon gerekliydi. Öyle bünyesine nötron ekleyerek hemen yeni bir element oluşamazdı. Meitner için bu anlatılamaz ve açıklanamaz bir karmaşaydı. Uranyum ise gerçekten bir sınır ve bir karmaşaydı. Atom numarası 92'yi geçen trans uranyum yani uranyum ötesi elementlerde açıklanamaz bir gariplik mevcuttu. Otto Hahn, Meitner ve Strassmann bu yoğun temponun içerisinde bilinmeyenlere cevap ararken Adolf Hitler'in planları bir anda Lise Meitner'in statüsünü değiştirecek, ekibi bir daha birleşmemek üzere dağıtacaktı. 29. Bölüm. Avusturya daha fazla direnemiyor. Avusturya'da oldukça fazla saf Alman ırkına mensup insan olduğunu ve Avusturya'nın kesinlikle Almanya'ya bağlanması gerektiğini düşünen Adolf Hitler, Avusturya hükümetinin Avusturya'daki Nazilerin önünü kapamasına sinirlenerek Avusturya'ya devamlı olarak Avusturya'daki Nazilerin önünü açın diye baskı yapıyordu. Hitler'in bu konudaki ısrarı gittikçe de artıyordu. Bunun üzerine gerilen ve kopma noktasına gelen iletişimi düzeltmek adına Avusturya'nın genç şansölyesi Kurt Schuschnigg 12 Şubat 1938'de Hitler'i Berchtesgaden'daki mekanında ziyaret etti. Ve genç şansölye Schuschnigg kendisini ofisindeki mermer masanın köşesine tek ayağı yere basar, tek ayağı havada yan oturarak karşılayan Hitler'i görerek tedirgin bir şekilde içeri girdi.
Hitler, Bay Schuschnigg, hoş geldiniz.
Schuschnigg, hoş bulduk Sayın Hitler.
Hitler, yolculuğunuz nasıl geçti?
Schuschnigg, gayet iyi, siz nasılsınız?
Hitler, canım oldukça sıkan, ufak bir sorun haricinde gayet iyiyim. Bende kronik bir mide ağrısı var ve strese girdiğim zaman tutuyor.
Schuschnigg, canınızı sıkan konu malum konu mu yoksa bilmediğimiz başka bir şey mi var Bay Hitler?
Hitler, yok, bildiğiniz malum konu, siz de çok iyi biliyorsunuz ki Almanya ve Avusturya'nın birleşimi İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'yı eline geçirmek isteyen ve Yahudiler tarafından yönetilen ülkelerce bizim intihar sözleşmemiz olan Versay'da engellendi. Avusturya-Alman ittifakını konuşamaz hale geldik. Benden önceki şansölyelerin Avusturya ile Almanya arasında imzalamak istedikleri gümrük birliği anlaşmasına bile izin verilmedi.
Çünkü bizim birleşmemizden güç doğacak. Bunu bildikleri için hep engellediler. Şimdi siz buna engel olarak onların ekmeğine yağ sürüyorsunuz ve bu direncinizi anlayamıyorum.
Schuschnigg, Bay Hitler, sizi anlıyorum ama Avusturya halkı bağımsızlık istiyor. Kendi ülkelerinde kendi seçtikleri yönetim tarafından yönetilmek istiyorlar. Bu seçimlerine saygı duymamız gerekiyor.
Hitler, Hindistan'da filleri yetiştirmek için ne yaparlar bilir misiniz Bay Schuschnigg? Onları küçücükken kalın bir zincirle bir kazığa bağlarlar. Tabii yavru bir filin bu zinciri koparabilmesi, kırabilmesi ya da kazığı söküp atabilmesi mümkün değildir. Buna gücü yetmez. Küçük fil önceleri bundan kurtulmak için tüm gücüyle uğraşır. Defalarca dener ama sonucu değiştiremez. Özgürlüğüne kavuşamaz. Yıllar geçer fil kocaman olur. Bağlı olduğu kazığın ve zincirin onlarca katına gücü yetebilir artık. Ama fil asla böyle bir girişimde bulunmaz. O özgür olamayacağına inanmıştır bir kere. Artık kırılamayan şey filin zinciri değil, inancıdır. İşte bu şekilde koskoca filleri ufak bir zincirle zapt ederler. İtilaf devletleri de Versay Anlaşması'ndan sonra bizi yavru bir fil haline getirdiler. Bizden önceki hükümetler Avusturya ile gümrük anlaşması yapmak istediklerinde bile tepesine indiler. Hayır, zincirini kıramazsın dediler.
Şimdi Nazilerle birlikte Almanya kocaman bir fil oldu. Dilediğimiz zaman o zinciri kırıp karşımıza çıkan herkesi devirebiliriz. İnancımızı kırdık. Zinciri koparmak içinse sadece doğru zamanı bekliyoruz. Bize katılırsanız siz de bunu başarabilirsiniz. Ama konuşmalarınızdan anlıyorum ki siz henüz inancınızı kıramamışsınız. Tepenize öyle bir inmişler ki bizimle beraber yürüdüğünüzde elde edebileceğiniz gücün farkında bile değilsiniz. Artık zincirlerimizden kurtulmamız gerekiyor Bay Shushnik. Siz ise hala bana o zincirleri size takan İngiltere'nin ağzıyla konuşuyorsunuz. Çözüm belli, yönetimi Nazilere devretmeniz gerekiyor. Avusturya'daki halk Alman ırkından olduğunun farkında ve yönetimden Nazileri istiyor. Siz ise Nazilerin yönetime girmesinin önünü kapatıyorsunuz. Siz zincirlerinizi koparın yoksa biz koparacağız.
Shushnik, ben gerçekten buraya gerilimi azaltmaya geldim. Yükseltmeye değil Bay Hitler. Aramızdaki gerilimi düşürmek için neler yapabiliriz? Bence öncelikle bunu konuşmamız gerekiyor.
Hitler, yapılacaklar belli. Öncelikle yönetimde Avusturya Nazilerine yer vereceksiniz. Arthur Seyss Inquart'ı savunma bakanı yapmanızı istiyorum. Bundan sonra Avusturya polisini o kontrol edecek. Doktor Hans Fischböck'ü de ekonomi bakanı yapacaksınız. O da Almanya ve Avusturya arasındaki ekonomik birliği sağlayacak. Ayrıca Avusturya ve Almanya orduları arasında büyük kapsamlı bir subay değiş tokuşu yapacağız. Bunun yanında tutuklu tüm Naziler için genel af çıkacak ve tutukluları eski mevkilerine geri koyacaksınız. Tüm bunlara karşılık olarak da ben Avusturya'nın milli egemenliğini belirten 11 Temmuz 1936 anlaşmasını bizzat yeniden tasdik ederek halka bildireceğim. Tüm bunları içeren bir antlaşma hazırladım. Eğer imzalamazsanız belki ansızın bir gece bir bahar fırtınası gibi Viyana'ya girerim. Belli mi olur?
Ülkesine dönen Şansölye Shushnik Hitler'in açıklamalarından anlaşma gerçekleşse bile Hitler'in elinde sonunda Avusturya'nın bağımsızlığına kastedeceğini ve kırmızı beyaz kırmızı olan o bayrağın Avusturya semalarından indirileceğini anladı. Tehlikeyi gören Shushnik acilen yasal bir referandum düzenleme kararı aldı. Halkının Almanya ile birleşmek istemeyeceğinden ve referandumdan bağımsızlık kararı çıkacağından emindi. Referandumu gerçekleştirirse yasal olarak dokunulmazlığını ilan edebilirlerdi. Ama Shushnik'in karşısındaki Hitler'di, sıradan bir lider değil. Hitler acilen Shushnik'in istifasını istedi ve isteğim gerçekleşmezse bahsettiğim bahar fırtınası suratınızı esecek diyerek Avusturya'yı işgalle tehdit etti. Hitler'in amacı Shushnik'i istifaya zorlayıp yerine Seyss Inquart'ı şansölye olarak getirmekti. En nihayetinde 11 Mart 1938 günü Shushnik Hitler'in ilhak baskılarına dayanamayıp istifa etti. Hitler tam şimdi yola geliyorsunuz demişti ama bu sefer de devreye Avusturya başkanı girmişti. Başkan Wilhelm Miklas Hitler'in Avusturya'daki adamı Seyss Inquart'ı yeni şansölye olarak atamamıştı. Haberi alan Hitler de bunlar benimle oyun mu oynuyor, hazırlanın gidiyoruz dedi ve ertesi gün yani 12 Mart günü tanklarını Avusturya'ya sürdü. 13 Mart'ta Alman ordusu Viyana'yı işgal etti. 14 Mart'ta ise birleşme yanlısı olan Avusturyalılar Alman askerlerini ve Hitler'i çiçeklerle karşılıyorlardı. Almanya resmen Avusturya'yı ilhak etmiş, Avusturya'yı 3. Reich'ın bir eyaleti ilan etmişti. Tüm bu gelişmeleri izleyen Avrupalı devletlerin tepkisi ise koca bir hiç olmuştu. 30. Bölüm Meitner için veda zamanı. Avusturya'dan ilhakı önceden bir Avusturya vatandaşı olduğu için Alman yasalarından etkilenmeyen ve Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde çalışabilen Meitner'i doğrudan Alman vatandaşı yapmıştı. Meitner artık bir Alman vatandaşı olduğu için de doğal olarak Hitler yasalarına da tabi tutulacak ve bir Yahudi olan Meitner için artık Almanya'da çalışmak mümkün olmayacaktı. İlhak öncesinde de Almanya'da Yahudi olmak hiç kolay değildi. Ama Meitner için işin verdiği haz politik gerginliği yarattığı depresyondan daha ağır basıyordu. İşini çok sevdiği için bir şekilde idare edebiliyordu. Ta ki ilhaka kadar.
İlhak ile birlikte Meitner'in Almanya'da çalışabilme imkanı ortadan kaybolmuştu. Eğer şanslı ise toplama kamplarına atılmadan önce Almanya'dan kaçabilirdi. Yoksa hazin son onun için de yakın olacaktı. O dönemlerde SS'in başı olan Heinrich Himmler daha fazla akademisyenin ülkeden göç etmesini yasaklamıştı ve artık akademisyenler başka ülkelere gitmek için vize alamıyorlardı. Vizeleri olmayınca da kaçsalar bile gittikleri ülkeye giremiyorlardı. İlhak ile birlikte büyük bir çıkmaza giren Meitner acilen Avrupa'daki diğer fizikçi arkadaşlarıyla iletişime geçmeye başladı. Bunlardan biri de Hollandalı fizikçi Dirk Coster'dı. Ülkesinde saygın bir fizikçi olan Dirk Coster hemen ülke yetkililerine giderek Meitner'in durumunu açıkladı ve onu vizesiz bir şekilde sadece pasaportuyla Hollanda'ya kabul etmelerini istedi. Bağlantılarını etkili bir şekilde kullanan Coster en nihayetinde onları ikna etmeyi başardı ve Meitner'e bir çıkış kapısı oluşturdu. Şimdi tek yapılması gereken Almanya'dan kaçmaktı. Dirk Coster Meitner'e refakat etmek ve onu Hollanda'ya sokabilmek için 16 Temmuz Cuma günü Berlin'e geldi. Doğrudan Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ne gelen Coster, Hahn ve birkaç diğer arkadaşıyla birlikte Meitner'in toparlanmasına yardım etti. Neredeyse zor ayakta duran Meitner'in gözlerinden yaşlar dökülmeye başlamıştı. Onca anıyı, onca çalışmayı arkasında bırakıp bilinmeyene doğru bir yolculuk yapmak zorunda kalmanın hissiyatı omuzlarına oldukça ağır bir yük bindirmişti. Hitler'in ağzından çıkan birkaç yasa Meitner'in hayatını radikal olarak baştan sona değiştirmişti. Eşyalarını toplarken ayrılma kararının aslında ne kadar ağır geldiğini anlamaya başlamıştı. Gözyaşlarını tutamayan Meitner'in yanına her zamanki gibi ona kanatlarını hep açmış olan Otto Hahn gelecekti. Otto Hahn, üzülme sen gidiyor olsan bile ardında koskoca bir tarih bıraktın. Bu enstitünün her yerinde senin izin, her çalışmasında bir parçan var. Bedenin buradan ayrılsa da kalbin ve ruhun burada kalacak. Lisa Meitner, bundan sonra beni nasıl bir hayatın beklediğini bilmiyorum ama burada geçirdiğim hayatın her anını asla unutmayacağımdan emin olabilirsin. Özellikle sana her şey için çok teşekkür ederim Otto. Otto Hahn, biliyorum ben de sana bana kattıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Sen olmasan bu keşiflerin birçoğu gerçekleştirilemezdi. Ayrılmadan önce şu yüzüğü almanı istiyorum. Bu annemden bana kalan bir yüzük. Eğer maddi olarak çok zorda kalırsan bu yüzüğü satıp yoluna devam edersin. Lisa Meitner, hayır Otto bunu kabul edemem. Manevi değeri bu kadar yüksek bir şeyi satamam. Otto Hahn, kullanılacağı amacı göz önünde bulundurunca senin yanında manevi değerinin daha da artacağına şüphe yok. Hadi al ve yolculuğuna başla ve gittiğin yerden de bize sürekli olarak yazmayı unutma. Meitner cumartesi sabahı Coster ile birlikte bir trene atlayıp Hollanda'ya gitmek üzere Berlin'den ayrıldı ve kritik yolculuğuna başladı. Meitner o yolculuğu daha sonraları şöyle anlatacaktı. Hollanda'da bir hafta sonu tatili geçirmek istediğimi belirterek Hollanda'ya gitmek üzere kalkan trene bindim. Hollanda sınırında hayatımın en korku dolu anlarını yaşadım. 5 Nazi subayı trende devriye gezmeye başladı. Teker teker vagonlara giriyorlardı ve insanların pasaportlarına bakıyorlardı. Benim de süresi çok önce dolmuş olan Avusturya pasaportumu aldılar. O an hayatımın en korkulu dakikalarını yaşadım. Naziler Yahudi avını resmen başlatmışlardı ve tüm subayların Yahudi avlamaya yetkisi vardı. Doğrudan bizi alıp kampa götürebiliyorlardı. 10 dakika boyunca o memurların dönmesini bekledim. O 10 dakika bana saatler gibi geldi. Daha sonra o subaylardan biri geldi ve pasaportumu bana geri verdi. Hem de tek bir söz bile etmeden. 2 dakika sonra Hollanda topraklarındaydım. Meitner güvendeydi. Artık Hollanda'dan sınır devriyesi olmadan istediği yere gidebilirdi. Bu noktadan sonra artık önünü kesecek bir SS kontrolü olmayacaktı. Hollanda'da kısa bir süre kaldıktan sonra Kopenhag'a Bohr'un yanında çalışan yeğeni Otto Frisch'i ziyarete giden Meitner, gitmişken Bohr'un yanına da uğradı ve Avrupa'nın antisemitizm olmayan bir ülkesinde kendisi için uygun bir çalışma ortamı olup olmadığını sordu. Tüm dünyada fizik biliminin yaşayan en önemli duayenlerinden biri olarak görülen ve inanılmaz bir saygınlığı olan Bohr, ona İsveç'te Bilim Akademisi'nin fizik enstitüsünde bir yer ayarladı. Meitner dilini bilmediği, hiçbir arkadaşa sahip olmadığı, daha önce hiç bulunmadığı kuzeyde bir yere gönderilmişti. Bir nevi hapishanede gibi yaşıyordu ama en azından artık sevdiği işi yapıyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 242.